Ayrım 19.
Sayfa 240. Dışarıda boğucu sıcağı kuşanmış Ankara, Feride'yi eziyordu. Kamran'la buluşmaya giderken soluk aldırmayan hareketliliğiyle şehir Feride'yi etkilemezdi. Bütün bu dalgalanmaların, savrulmaların ardındaki işleyiş ya da işleyemeyiş soygundu. Bunu herkes biliyor ve kimse üstüne alınmıyordu. Herkes masumu oynar ve yakınır. Peki suçlular nerededir? Soygun panayırına doğrudan katılmamış öteki göreli masumlar gibi Feride de şehrin sonsuz yıpratıcılığı karşısında bir öz savunu geliştirmiştir. Aldırmamak. Ama şimdiki etkilenmeme hali aldırmazlık değildir. Ümitli olmak da değildir. Bir başka hayat katmanında yaşamaktır. Acımasız kargaşanın yanı başında göze görünmeden süren onun kadar somut ve acımasız ama şefkatli de aynı zamanda ve ondan daha sahici bir düzlemde. Bir ayna gibi. Kentin en gerçekçi resmi tüm ayrıntılarıyla yansır. Zavallı papazın bağı. Koca bir vadiydi eskiden. Yeşil ve serin. Yarısı talana uğramış, çekmiş, küçülmüş, ufalmış. Çimenleri hapseden zincir, bilek kalınlığında, her halkası. Canavar gözü gibi nöbet bekler. Yoksullar birbirini bıçaklarken. Timsah gözyaşları döker. Şehir bir forsadır artık. Hırsı büyük satrap terk edeli onu yağmacılara bırakıp zalim ve aptal bir güzelin kulu olmaya, kuledeki prensesin haçlıların evlatlığı, sırma saçları oryal sarısı. Devran döner, mevsim geçer. Saçlar tutam tutam dökülür. Deri pul pul. Zincir çürür. Kel görünür. Yara cılıklaşır. Unutulmuş tohum çatlar avluda. Kireç kuyusunun kıyısında. Duvar bel verir. Kiremit uçar. Ot bitmez denilen yerde altın bir göz gibi açar papatya. Ne güler, ne ağlar. Yalnızca yok sayar. Bu seferki değişik bir şiir, dedi Feride. Sayfayı tahta masanın üstüne bırakırken. Haçlıların evlatlığı zalim güzeli. Teşhis ettiğini sanmıştı. Peki hırsı büyük satrap kimdi? Bir tür sakınım sormasını engelledi. Başkentin grotesk yansısını görmüştü dizelerde. Ve yansıyı silen sürekliliği. Toprakta çürüyen etten, paslanan demir halattan doğan hayatı. Doğa bize aldırış etmez Feride. Kamuran'ın sesi katı ve kesindi. Neden hep yıkmak istiyorsun zihnimde belireni? Öyle deme. Saksı bitkilerine ilgi gösterirsen, onlarla konuşursan daha çabuk büyüyorlar. Denedim, biliyorum. Belki ses titreşimlerinden olumlu etkileniyorlardır. Feride gülmeye çalıştı. Bir şair için fazla materyalistsin. Materyalist miyim, nihilist mi? Şiirlerimi okuduğum bir sen varsın Feride. Hep böyle yapıyorsun. Önce irkiltiyor, kırıyorsun beni. Sonra kusurumu hoş görüyorsun. Sonra ayıp ettiğini anlayıp bağışlanma diliyorsun. Kamran gülümsüyordu. O çocuksu ve koruyucu gülümsemesiyle. Gözlerinde çocuk pırıltıları dolaşırken ağzı esirgeyen bir anlam taşırdı. Ya da dudakları çocuksu bir kıvrılışla bükülürken gözleri şefkatle ama yukarıdan, üst makamdan bakardı. Böylece her zaman çifte bir anlam iletmeyi başarırdı. Seni gidi ağa torunu, dedelerine çekmişsin. Bilmek etkilenmeyi engellemiyordu ki. Hem niçin engellesin? Bilmek, tek başına hayatın o mucizevi dokunuşunun yerini tutamıyordu ki. Feride birden İzgen'le geçmişini Kamuran'la anlatırken buldu kendini. Akıl danışmak için açmamıştı meseleyi. Yalnızca Kamuran'ı öyle yakın, öyle yakın hissetmişti ki, şiirlerimi okuduğum bir sen varsın tümcesini duyunca. Şirinden sonra dünyada onun için en kıymetli varlık Kamuran'dı, nicedir. Hem belki Kamuran da ona bazı şeylerini açardı, şiirleri gibi. Gizli bir ümit. Hiçbir şey için suçlu değilsin, demişti Kamuran. Şirin de aynen böyle söylemişti. Yaşam böyledir Feride. Dostluklar kurulur, gelişir ve biter. Her şey biter Feride. Bunu biliyorsun. Neden beni kırmak istiyor? Feride içini çekti. Bilmez olur muyum? Dedi. Kamuran, Feride'nin çabuk kırılan ve fazla uğraştırmadan onarılabilen yapısını keşfetmişti. Elinde olmadan bu yapıyla oynuyordu, oynadığını bilmeden. Feride fazlasıyla sadık bir insandı. İlk sevgiliye, ilk dosta, ilk fikre, ilk kimliğe ihanet edemiyordu. Kamuran'a göre sorunu buydu. Pencerenin ani bir rüzgarla birden açılması gibi bazen ruhunun bir parçasını tasarlamaksızın Feride'nin önüne serebiliyordu. Ama o rüzgar çıkmadıkça, ki ne zaman eseceği belli olmazdı, pervazlar ve kilitler sıkı sıkıya kapalıydı. Kamuran, cinsel eğiliminin Feride tarafından sezildiğini ve belki de salt bu nedenle kadının kendisine yöneldiğini düşünüyor, ancak tüm gerçek açık seçik ortaya dökülürse Feride'nin yüz çevirebileceğinden kaygılanıyordu. Feride'yi bu biçimde yitirmek istemiyordu. Susuyordu. Seni korumak için susuyorum. Paylaştıkları o ıstırap ve teselli gecesi ikisi için de dipdiriydi. Gecenin anısına sözle ya da ima ile dokunmamak koşuluyla, yoksa dağılır giderdi. Kamuran kurduğu yalan hayalin kaldırımlarda parçalanışını ne Feride'ye ne başkasına itiraf edebilirdi. Fazla kibirliydi. Belki duaya. Dua ile de dertleşilemezdi ki. İhtiyaç anında ortalarda bulunmazdı. 80 tezgahta bezi vardı. Hem hep kendi dertlerini anlatırdı. Ama onu bu hayali yönlendiren iç tepilerinden söz edebilirdi. Feride'ye bunca sakınımlı olmayaydı. Feride ile huzurluydu. Yakışıklılığına kapılan genç kadınların yanında sezinlediği ya da vahmettiği meydan okuyucu ilgi, hoşuna giden her erkek karşısında sürüklendiği gerilimli ve bir o kadar tehdit edici ve çoklukla düş kırıklığıyla sonlanan beklenti, bütün bu karmaşık, çözümsüz girdaplardan uzaklaşıyordu Feride'nin yanında. Kimselere güvenmeyen Kamuran, garip biçimde bu kadından kendisine zarar gelmeyeceğine inanmıştı. Onu bir anlamda çocuksu buluyordu. Dinsel olmayan metafiziklerden oluşmuş bir insan. Onu iğnelemekten hoşlanıyordu. Kendisinden bir içtenlik kapısı aralamasını boşuna bekleyen Feride'nin kutsallarına iğne, bazen çuvaldız batırmaktan. Oyunsu ve zalim bir haz alıyordu. Seni kırdığımı mı düşünüyorsun? Oysa ben sana gerçekleri göstererek seni esirgiyorum. Geçmişin güzelliği bu kutsallardan biriydi, Kamuran'a göre. Her buluşmada sözü buraya getirmeden rahat edemez, Feride'nin hayalcilik suçlamalarını reddederken nasıl bocaladığını seyrederek keyiflenirdi. Her şey biter. Geçmişi özlemek boşunadır. Anımsar mısın, bana geçmişin öfkelerinden arınmamı salık vermiştin. Geçmişin özlemlerinden ve gereksiz suçluluklarından da arınmak gerek. Öyle değil mi? Feride kendisine hayat dersi veren yarı yaşındaki delikanlıyı sessizce dinliyordu. Geçmişi özlemek, gençliği özlemektir. İnan bana Feride. Sakın nereden biliyorsun deme. Çok okurum, biliyorsun. Çok okurum, biliyorsun. Bu kendini kanıtlama tümcesi Feride'yi güldürdü. Birden içinde sürüklendiği sevinç, içtenlik, düş kırıklığı sarmalından sıyrılır gibi oldu. Yeniden genç ve deneyimsiz birisiyle konuşan orta yaşlı bir kadın oluverdi. Hayatı parlatan o gerçekten daha gerçek ışık kısılıverdi bir an. Kamuran'ın onu usun serin kanlılığına terk etmeye niyeti yoktu. Görünüşte çok mantıksal bir söylemle Feride yeniden duygu sarmalına çekiyordu. Senin deyimini kullanayım, söz gelimi. Ne kadar çok söz gelimi diyorsun, farkında mısın? 960'lar. Sizin kuşağa göre bir özgürlük dönemiydi. Demokrat Parti istibdadını 960 darbesi, sizlerin deyiminizle ihtilali yıktı. Pekala, öyle olsun. 960'lar denen altın çağın ne büyük bir kısmında memlekette sıkı yönetim vardı. Anımsıyor musun? Katiyen anımsayamazsın. Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Ne çok tevkifat olmuş, ilericiler ne saldırılara uğramış. Araştırdım, biliyorum. Feride'nin yüzünde hayranlık ve şefkat. Bilirim, araştırmışsındır. Boş yere iddia etmezsin. Ama yaşanmışlığı kitaplarda bulamazsın. Kamuran'ın kitapları tanık gösteren söylemine öykünüp 61 anayasasını da bulup okudun mu? Diye sordu. Ya da o dönemde kurulan Türkiye İşçi Partisi'nin programını. 960'larda Türkçe'ye çevrilen Marksist literatürü. Bütün bunlar olmayaydı. İnan ki çoğunu okudum. Amacım küçümsemek ya da suçlamak değil. sadece hiçbir zaman bir altın çağ yaşanmadığını saptamak. Bütün kötülük Sovyetlerin yıkılmasıyla ortaya saçılmadı. Vurguladığım sadece bu. Hiçbir zaman böyle bir şey iddia etmedim ki. Cumhuriyetin kuruluş döneminde bir altın çağı değildi. Örneğin 1960'larda Çukurova'da ne insafsız bir yoksulluğun ve sömürünün sürdüğüne Orhan Kemal'in romanları şahittir. Sınıflar arasındaki uçurumun derin olmadığını kim iddia edebilir ki? Sözü nereye getirmek istiyorsun? Feride çift anlamlı bir şeyler seziyordu. Geçmiş sadece iyi değildi. Bugün de sadece kötü değil. Kamuran birden sustu. Asıl söylemek istediğini diyemiyormuş gibiydi. Feride eliyle gecekonduların bitimsiz bir ülke gibi yayıldığı sırtlara işaret etti. İyi olan bu mu? Kamuran öfkelenmeye başlamıştı. Söyleyemediği onu geriyordu. Feride gecekondular hep bağırdı. Sadece bu kadar geniş alanlara yayılmıyorlardı. Orta sınıfları tehdit etmiyorlardı. Asıl mesele bu. Çok doğru. Mesela sınıfsaldı. Ama bir başka açıdan. Yoksullar kaderlerine razıydı. İslam tevekkülü ve vatan sevgisi. Sizin masumiyet dediğiniz şey bu. Orta sınıfların vazgeçilmez önemi. Sizler kanaatkarca vatana hizmet verirdiniz. İnanmış Kemalistlerdiniz. Kendinizle övünürdünüz. Sonra inanmış sosyalistler oldunuz. Gene kendinizle övündünüz. Köylüleri ve bir avuç işçiyle bir avuç lümpeni kurtarmaya giriştiniz. İster yasal örgütlerle, ister silahla. Sonra dünyanız alabora oldu. 80 darbesinin yıkımından silkelenemeden 91 darbesi dünyayı vurdu. Artık kimse sizin kurtarıcılığınızı istemiyor. Kimse sizin ardınıza düşmeye niyetli değil. Kimse kurtarılmak da istemiyor. Tevekkülü ve kanaatkarlığı en önce siyasi İslam reddetti. Eşitlik ve adalet de kimsenin umuru değil. Yoksullar sizin elinizdeki avucunuzdakini kapmak istiyorlar. Hikaye bundan ibaret. Kamuran hiç bu kadar saldırganlaşmamıştı. Feride yara aldı ve sustu. Feride böyleydi işte. İncinir ve çekinirdi. Kendi doğru bildiğini dayatmaya kalkışmazdı. Kamuran'la arasındaki titreşimin, hayatın parlayışının hiçbir önemi kalmadığını düşündü bu kadın. Tek başınaydı ve yaralıydı. Ama yıkılmayacaktı. Kendini toparladı ve buz gibi bir sesle sordu. Sosyalist olduğunu iddia eden bir partide ne arıyorsun Kamuran? Soru değil. Feride'nin sesindeki soğuk irkiltti Kamuran'ı. Bilmediği bir Feride duruyordu karşısında. Birden az önce kendine duyduğu müthiş güven hızla çekilen bir dalga gibi gitti. Lütfen Feride, özür dilerim. Fazla ileri gittim. Seni kızdırmak istememiştim. Sadece kızmış değilim, dedi buz gibi ses. Bir soru sordum. Yanıtını bekliyorum. Kamuran hepten yumuşamıştı. Feride lütfen, neden bazı şeylerin teknolojiye bağlı olduğunu görmüyorsun? Beraberlik duygusunu yaratan, biraz da herkesin radyoda aynı haberleri, aynı programları, ne bileyim yurttan sesleri, fasıl heyetini filan dinlemesiydi. 30 yıl öncesi gibi olamaz hiçbir şey. Bu görsel çağ. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum Kamuran. Bana haksızlık ediyorsun ve hala sorumun yanıtını vermiyorsun. Biliyorum, dedi Kamuran. Özür dilerim. Uslu bir çocuk gibiydi. Ama Feride yumuşamıyordu. Gözlerini Kamuran'ın yüzüne dikti. Bizi mahvedenin, ruhumuzu yiyip bitirenin ne olduğunu söyleyeyim sana, dedi. Bizim mazimizde vahşi batıyı tek başına keşfe çıkmış kıyıcı sığır çobanları yok. Ne de ilkel doğayı tek başına sömürgeleştiren Robinson Crusoe gibi tüccar gemiciler var. Akla gelmez yöntemlerle dizi cinayetler işleyen dahi ve deli suçlular da yok. Akıncılar var, göçler var, katliam var. Mahallenin namusu var. Biz rekabeti ehlileştiremiyoruz. Ne de rekabetle ehlileşebiliyoruz. Topluluk ruhunu çiğneyerek bir yere varmamız mümkün değil. Topluluk ruhunu tekil varlıklarımıza özümseyerek bir yere varabiliriz. Kamuran sessizdi. Ne o? Sesin çıkmıyor. Çok mu öğretmen gibi konuştum? Kalkıp gitmek istiyorum buradan. Bahçe bütün ağır gölgeleriyle Feride'nin üstüne abanmıştı. Kentin az önce işitilmeyen homurtusu kulaklarını eziyordu. Eliyle Kamuran'a işaret ettiği tepelerde kısa süre önce bambaşka bir değişimin yaşandığını bilmez değildi. Yoksul gecekonduların sakinleri arsalarını, uzay mekanları gibi alışılmadık, pırıl pırıl, yüksek mi yüksek binalar diken hırslı müteahhitlere devretmişler, taş atıp kolları yorulmadan inanılmaz servetlerin sahibi olmuşlardı. Margarin kutularında yeşil biber, domates yetiştirilen derme çatma barınakların yerinde, başkent başkent olalı hiç tanımadığı varsıllıkta konutlar gökyüzüne tırmanırken. Şimdi hangi kitap böyle bir gelişmeden söz eder ki? Yoksulların bu ani yükselişinden. Feride bir bezginlik hissetti. Kamuran ona şefkatle bakıyordu. Hayır, Feride, öğretmen gibi konuşmadın ya da konuştun. Önemli değil. Dediklerinde samimisin. Her sözcüğüne inanıyorsun. Seni bunun için seviyorum. Sen de kişisel olmayan şeylerin senleşmesini seviyorum. Ben sana daha koyusunu söyleyeyim, dedi Kamuran. Hiç etkilenmemiş gibi sakin bir tavır takınmıştı. Bizi mahveden aşiret hayatıdır. Onun üstüne ne sosyalizm kurulabilir, ne demokrasi. Feride tüm varlığına derinleşerek yayılan bezginliği bastırmak için güldü. Öneriniz? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Kesinlikle nihilistim diye düşündü Kamuran. Seni ilk ziyaret ettiğim gün Güney Amerika sanatından konuşmuştuk. Hatırladın mı? Evet. Ne demiştim? Farklı malzemeden gerçek bir sentez oluşturabilmek için yüksek ısı ve basınç gereklidir. Zenci ya da Kızılderili, İsa tasvirlerini unutma. Ağa torunu, dedi Feride içinden. Her şey saçmalık boyutunda anlamsızlaşmıştı. Çay içtikleri bahçe, Kamuran, arkadaşlıkları, bu şehir, yorumlar, kuramlar. Yetenekli ve hırslısın Kamuran. Bir gün başarıya ulaşacaksın. Herhalde zengin de olursun. Günümüzde başarı varsılıktan ayrılamayacağına göre, o zaman biraz önce söylediklerimi anımsa. Kamuran telaşlanmıştı. Toplanan Feride'ye engel olmak isteyerek kadının bileğini yakaladı. Dur, ne yapıyorsun? Lanet olası dünya düzeni yüzünden ya da memleket meselesinden kavga edecek değiliz ya. Hiç umurum değil. Sen benim için değerlisin. Biz dostuz. Feride acı acı güldü. Sen çocuksun, dedi. Ben de yaşlı bir kadınım. Feride, niçin anlamıyorsun? Topluluğu, benliğini özümsemek ancak topluluk yüzünden acıya boğulmamış çocuklardan gelenler için mümkündür. Senin için belki, ama benim için, Kamuran Zulkadiroğlu için mümkün değildir. Allah kahretsin, bu memleketi sevmiyorum. Ama kopamıyorum. Sevmediğim halde niye kopamıyorum? Lanet olası erkekliğimi söküp atamadığım gibi şu Türklük denen etiketi de kendimden uzaklaştıramıyorum. Bir başka etiket filan istediğim yok. Hiç umurum değil. Niye yalnızca kendim olamıyorum? Elin adamı yeriyle yurduyla bütün alakasını kesip dünyanın öbür ucuna yerleşiyor. Ne bağlı ne sorumlu hissediyor kendini de. Ben, biz niye? Hortlak gibi peşimizde burası nereye gitsek. Geciktim Kamuran. Nereye geciktin Allah'ını seversen? Pekala, niçin partiye girdiğimi söyleyeceğim sana. O lanet olası, senin deyiminle, topluluk ruhu yüzünden girdim. MHP'ye girecek değildim ya. Ait olmak istedim. Bir ulusum yok benim. Ulusa filan inanmıyorum. Ölmüş annem gibi Kürt milliyetçisi filan da değilim. Sınıfım da yok. Nedir benim sınıfım? Toprak ağası torunuyum, evet. Bu da mı suç? İnsan doğduğu aileyi seçemez herhalde. Hem toprağım nerede? Söyler misin bana? Kendini sosyalist sayan bir aileden geliyordum. Sosyalist olduğu varsayılan bir partiye girdim. Bunda ne var? Peki aradığını buldun mu? Bağırma lütfen. Herkes bizi dinlemese de olur. Hayır, bulamadım. O nedenle de çekip gidiyorum zaten. Feride bıçaklanmış gibi kala kaldı. Soluksuz. Demek gidiyordu. Bütün bu afra tafra, başka konularda yüksekten atıp tutmalar hep bu yüzdendi. Bir türlü dil altından çıkartılamayan bakla buydu demek. Kamuran süt dökmüş kedi gibiydi. Küçük bir sesle, parti filan da kalmıyor zaten. Bir tek adı kalırsa, bilmem, dedi. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyorum. Reklamcılık işleri için daha çok imkan olabilir orada. Ekonomik bunalımdan beri Ankara'da işler iyice kesat. Demek neoliberalizmin kalbine gidiyordu. Israf ve teselli gecesinin sabahında karar vermişti İstanbul'a göçmeye. Hütüt yıkılan ne ilk ne de tek hayaliydi. Bu şehirde kendince var olması mümkün değildi. İstanbul'da saklanmadan, barlara mahkum olmadan yaşayabileceği çevreler vardı. Edebiyat için de daha çok imkan olabilir orada, dedi Feride. Kendini toplamıştı, sakin duruyordu. Buradaki taşralı, beceriksiz ve kaba vurgun yememişti demek ki. Yüzyıllardır incelip keskinleşmişti dururken. Mütarekenin taht kurduğu yerdi. Feride, Kamra'nın beklediğinin ötesinde birkaç yerinde darbe yemişçesine sarsılmıştı. Bir an boş bulunmuş, denetimden çıkmış, yüzü duygu karmaşasına ele vermişti. Delikanlı Feride'nin gönlünü nasıl alacağını bilemiyordu. Yaşlıca kadının düş kırıklığından, kalp ağrısından başka bir sendeleyiş de titriyordu. Feride'nin yüzüne yayılmış yitim yasında. O yüz geçirgen bitenken, o kısacık anda bu başkalığı, bu öte anlamı Kamuran görmüş ama neye denk düştüğünü tam olarak algılayamamıştı. Feride'nin içselleştirdiği kimi şeylerin karşılığı Kamuran'da yoktu. Feride'ye bambaşka biçimde duyurmayı tasarlamıştı gidişini. Hay Allah, kendi gevezeliğine dolanmıştı. Kötü olmuştu işte. Bana konuk gelirsin. Sık sık telefonlaşırız. Şiirlerimi yollarım. İstersen ben de sana konuk olurum. İstanbul dediğin ne ki? 5 saatlik mesafe. Bakma sen benim öyle atıp tuttuğuma. Memleketten uzakta yapamıyorum. Bir süre Almanya'da çalıştım. Sana bahsetmiş miydim? Dedem sağlıklıyken. Hayır, hiç söz etmedin. İnan olsun, bir yıl zor dayandım. Dedem hastalanmasa da dönecektim. Bilmem neden yapamadım oralarda. Feride ürpertici bir sükunetle, belki baban orada öldürüldüğü içindir, dedi. Malum, cinayetler bir tek burada işlenmiyor. Yapma Feride, gaddarlık sana yakışmıyor. Gitmeliyim, dedi Feride. Sorular, sorular. İzge'nin ölümü mumun sönmesini andırdı. Vücudun kendi kendine uyguladığı şiddet. Yumuşak bir bitiş gibidir sönen mum. Ne yanılsama. Kendini amansızca tüketmiştir oysa. Devasız derde düşmüşler gibi. Uzundu ve yavaştı son. Yavaşlıktı, darbelerin ağırlığını maskeleyen. Yumuşaklık, yanılsamasını yaratan. Yıllar önce hayatından çıkmış bir insan. Yeniden girmiş sayılabilir miydi hastane günlerinde? Feride duygularına ılımlı bir denetim uygulayarak gitmişti hastaneye. İlk kez tepkilere uyanık, kendini yaşamın akışına bırakmış. Bilincinin izgenle ilgili bölümü boş bir sayfa sanki. Ilımlı denetim yazılanları okunmaz kılmış. Hiç de korktuğu gibi olmamıştı karşılaşma.